Ayrım 13.
Bu güzellikleri düşünecek durumda değil. Geçtiği yollara sağına soluna bakacak hali de yok. Kucağına yayılmış notalardan gözünü ayırmıyor. Çünkü müzik ezberliyor. Dün akşam Scala'da Aida'nın son temsilini vermişti. Ve bu sabah otomobille Floransa'daki Alkesto Operası'nın ilk provasına yetişiyordu. Tam bir yıldır Floransa'daki Gluck'un Alkesto Operası'nı yönetecek olan Maestro Vittorio Gui ile bu eser üzerine mektuplaşıyordu Leyla. Onun önerilerine uyarak bu operaya ışık tutacak tüm kitapları okumuş, operanın baş kişisi Alkesto'nun kişiliğini derinlemesine irdelemişti. Ön hazırlıklarını tamamladıktan sonra birkaç kez Floransa'ya gidip Vittorio Gui ile Alkesto'ya çalışmıştı. Leyla kendini hazır hissediyordu ama oldukça telaşlı, heyecanlı. Çünkü bu çok zor ve çok uzun bir operaydı. Bir de şu müzik ezberinde rahatlasa. Milano, Floransa yolu bitmek bilmiyor. İyi iyi, bitmesin. Ezberini tamamlar. Milano, Floransa yolu bitmek bilmiyor. Eyvah, provaya geç kalacak. Geç kalacak, ne demek geç kaldı bile. Üstelik bu ilk prova. Üstelik eseri sahneye koyacak olan rejisör, Giorgio de Lolli'de dekor ve kostümleri hazırlayan Visconti'nin öğrencisi. Pierluigi Pizza da orada olacak. Geç kaldı işte, rezil olacak. Daha hızlı, daha hızlı gidelim. Bu genç rejisör, Dolio için dahi diyorlar. Tiyatrodan gelen, müzisyen değil ama çok meraklı. Bu ilk karşılaşmalar olacak. Elbet Dolio onu çok dinlemiş, izlemiş ve elbet ona hayrandır. Yine de tetikte olmalı. Otomobil Floransa'ya vardı. Hayır, doğru tiyatro salonuna gitmedi. Önce oteline yerleşti. Durun bakalım şimdi. Önce ne giymeli? Zaten kabahatli. Provaya geç kalmış. Şimdi herkes öfkeli onu bekliyordur sahnede. Çok şık olmalı. Herkesi etkileyecek bir şıklık. Durun durun, tamam. Şu Chanel takım. Aylardan Nisan. Sapsarı bir elbise. Kanarya sarısı. Üzerine lacivert ince bir pardesü. İçi elbet elbisenin sarısından duble edilmiş. Giyindi, boyandı, tarandı. Son olarak aynada şöyle bir baktı kendine. Karşısındakinin görüntüden hoşnut edecek şekilde otelden çıktı. Tiyatro Comanuale'ye yöneldi. Taksi küçük bir limuzindi galiba. Ya da onu dinlerken bana öyle geldi. Tiyatro salonundan içeri girdiğinde sahnedeki ve orkestra çukurundaki tüm öfkeli bakışlar ona yönelmişti. Ağır adımlarla salonu geçti, tam sahnenin önüne geldiğinde başını hafifçe öne eğdi ve şöyle dedi. Beyler, kabahatliyim. Hepinizden özür dilerim. Elimde olmayan nedenlerden geç kaldım. Sonra başını yavaş yavaş kaldırdı ve o çok iyi bildiği sahnede bin kez kullandığı kraliçe edası gülümseyişiyle Dölülyon'un ta gözlerinin içine bakıp konuşmayı sürdürdü. Ama şu andan itibaren emrinize amadeyim. İsterseniz sabahın 9'undan gece yarısına ya da 24 saat hiç aralıksız çalışmaya hazırım. Gözlerini tek tek herkese çevirdi ve o anda biliyordu ki başta Delili olmak üzere hepsini fethetmişti. Gece gündüz çalışmaya başladılar. Leyla yalnız kendi prova saatlerinde değil, öteki şancıların çalışmalarında, orkestra provalarında, ışık provalarında hep her an hazırdı. Dölülü'ye Leyla Gence'nin bu ilk karşılaşmasının vereceği ürünler, kendi deyişiyle meslek hayatının en müstesna zamanları oldu. Adeta bir mucizeydi, bir bütünlüğü yakaladık, mükemmel bir bütünlük. Yalnız oyuncu ile rejisör değil, orkestra şefiyle, bütün müzisyenlerle, elektrikçisi, dekorcusu, makinistleriyle bir bütünleşmeydi. Ulvi bir coşkuyla çalıştık, sonunda büyülü bir atmosfer oluştu. Leyla Gencer o güne dek sahnelerde sürdürdüğü doğal oyunculuk yeteneğini Dolinio'dan öğrendiği sahne teknikleriyle geliştirdi. Onda en çok sahne gustuslarının hareket biçimlerini, tavırlarını çeşitlemeyi, inceltmeyi, yoğunlaştırmayı öğrendi. Abartmalardan uzak durmaya çalıştı. O günlere dek Leyla Gencer sahnede hep atlarını çok yüksek dolgulu ayakkabılar giymeyi yeğlerdi. Dolinio genellikle birlikte çalıştığı sahne tasarımcısı bizi bunları attırdı. Hayır, Leyla'nın uzun boylu görünmek için böyle şeylere gereksinimi yoktu. Duruşu, hareket edişi sahneyi doldurmaya yeterdi. Tasarladıkları giysileri Leyla'nın tayışışına hayrandı. Leyla'nın oyunculuğu sahne plastiğiyle, dekorla, kostümle, ışıkla bütünleniyordu. Her açıdan mutlu bir buluşmaydı bu. Alkesto. Alkesto operası İtalya'ya Leyla ile birlikte dolaştı. Floransa'dan sonra Roma operasında 67... Palermo ve Cenova'da 68, Torino 69 ve Milano Scala'da 72 temsil edildi. İtalyan basında Alkesto üzerine yazılanlar ve İtalya'da konuştuğum, Alkesto görmüş olanların söylediklerini bir araya toplasam, kendi başına bir kitap olur. Arkesi sözcüğümü ağzıma almamla konuştuğum her kimse atılıyordu ve herkes ağlıyordu. Leyla söylüyordu. Yüzü gözyaşları içinde söylüyordu. Biz salonda ağlıyorduk. Koskoca koro sahnede ağlıyordu. Orkestra çukurunda müzisyenler ağlıyordu. Müzikolog Lorenzo Arrigo Il Grano gazetesindeki yazısını "Koroyu ağlatan ses" diye başlık atmıştı. 9-5-1970. Scala'daki herkes seçin, git operayı önden seyret. O zaman Gencer'in koroyu nasıl ağlattığını görürsün demişlerdi. Ben Gencer'i de Scala'nın korosunda uzun yıllar tanırım ve bu denli profesyonel olduklarını bilirim. Hadi canım yapmayın. Herkes de harika bir eser ama bir Madame Butterfly değil. İnsanı bu denli etkilemesi için müziğin gizlerine dalabilmesi, antik trajediyi günümüze taşıması, yani tüm yaşamıyla işin içinde olması gerekir ama yine de ben Scala'ya gidip sahneye yakın bir yerde oturdum. Alcesta'nın librettosunu klasik Yunan tragediyasında Oropidos'un eserinden alındığını anımsatayım. Origo'nun yazısını okumayı sürdürüyorum. Gluck'un eseri dramatik ve katı. Kraliçe Alcesta kocasının hayatına karşılık kendini tanrılara kurban ediyor. İşte yere kapandığı o an geldi. İki kadın gelip onu kaldırıyorlar. Sanki Michelangelo'nun Piesta, Gencer'in her jest mucizevi biçimde müziğe oturuyor. İşte notadan ya da metinden okunduklarında hiçbir anlamı yokmuş gibi gelen sözcükler, sahnede o söylediğinde her şeyi tüm yaşamı ifade ediyor. Bırakın, bırakın öleyim diyor. O sürükleyici müzikle Gencer'in şiddetli ve çok net telaffuz ettiği notaların üzerindeki sözcüklerle hepimiz büyüye kapılıyoruz. Tıpkı büyük trajedilerde olduğu gibi umutsuzluğa düşüyor ya da teselli buluyoruz. Leyla sahnede. Alcesta kocası için kendini kurban edecek halkın sevdiklerine veda etmek üzere. İzleyiciler sahnede Leyla'ya bakıyorlar. Michelangelo'nun Pietas'ını acı çeken Meryem'i görüyorlar sanki. Sesi binlerce yıl gerilerden gelirmiş gibi, sanki bu dünyada çoktan ayrılıyormuş gibi. Ya da binlerce yılın belleğini şimdi ortaya döker gibi. Bırakın, bırakın öleyim diyor. Üç sözcük, boşluğa, hiçliğe söylenmiş üç sözcük. Ve herkes ağlıyor. Salondakiler ağlıyor, sahnedekiler ağlıyor. Leyla sahnenin gerisindeki merdivenleri ağır ağır çıkmaya başlıyor. Sanki son kez, son bir güç verir gibi dönüp halkına bakıyor. Belli belirsiz bir el hareketiyle halkına veda ediyor. Ayaklar üzerine dönüp Hades'in derinliklerine gömülüyor. Ve herkes, ama herkes ağlıyor. Sesi güzel dahi olmayan. Alcesta bir anda popüler eserler arasına girmişti. İtalya'nın bir kentten ötekine turneye götürülürken Dolulo ve Leyla birlikte çalışmayı sürdüreceklerdi. Bu eseri turnede izledikten sonra Leyla Gencer'e her zaman pek sempati beslememiş olan La Stampa gazetesinin keskin kalemi Massimo Mila şöyle yazacaktı. 5 Mart 1969. Sesi güzel dahi olmayan bu Türk hanımının 10 yıl içinde İtalya'da operanın vazgeçilmez direği olmasına, Schwabrone'da Donizetti'ye, Verdi'ye afişlerin ortasında adının yer almasına ve eğer o olmazsa her şeyin çökecekmiş gibi gelmesine şaşan her kim varsa lütfen buraya gelip onu dinlesin. Dramatik dizlerde sesi gerçekten de fazla devir yapan bir motor gibi titreşiyor ve insana sanki parçalanacakmış duygusunu veriyor ama buna karşın pesler son derece güzel, sıcak, iç titretici, yumuşak ve tatlı. Ama kendisi sanki sesi güzelmiş gibi tutkuyla söylüyor. Sınırlarını zorluyor ve geri kalan her şeyi, yani müzikal ve dramatik zekaya da sahip olduğundan sonuçta işin üstesinden geliyor. Gencer dinleyiciyi çok etkiliyor. Gluck'un klasik imajını son derece doğal ve güncel bir biçimde, ürkütücü kültürel sindirmenin ötesinde herkesin bildiği bir antika ya da mitolojik belleğe bağlıymışçasına sunuyor. Bu sesi güzel dahi olmayan Türk hanım, İtalyanların o kentten bu kente Alcesta'yı görmeye koşuşturuyordu. Yalnız kentten kente koşmakla kalmıyorlar, kucaklarında sarı kır çiçekleri taşıyorlardı operaya. Sarı kır çiçekleri. Çünkü Dolulo, dahiyane rejisinde ikinci perdenin sonunda sahneyi sarı kır çiçekleriyle donatmıştı. Tüm koro, Alcesta'yı bu çiçeklere aldırıyor, onu bu çiçeklerle kutsuyorlardı. Ve perde indiğinde dinleyiciler sahneye sarı kır çiçekleri atıyordu. Leyla Gencer'in Milano'daki evinde mektuplar arasında geziniyorum. Piccolo, tiyatronun kurucusu, yönetmeni Paolo Grassini, Cara Turcisiama, Gentilmen Assere Amica, La Regina Turca diye başlayan sayısız mektubunda ilk ikisini seçiyorum. İlki bir demet külle iliştirilmiş küçük bir kart, Alcesta'nın Scala'daki ilk temsilinden sonra yollanmış. Sayın Signora, 35 yıllık tiyatro yaşamımda böylesine duygulanmamıştım. Dün akşam bana en gerçek, en özgün duyguları yaşattınız. Sanat mutluluğu verdiniz. Teşekkür ederim. Alkesin'in Scala'daki tüm temsillerini izleyen Paolo Garesi, son temsilde ise şu satırları yazacaktı. 11.5.1972. Sevgili dost, içim melankoliyle dolu. Bitmekte olan temsillerin, bitmekte olan enfes bir tiyatro öyküsünün melankolisi. O anlar yalnız sizin değil, bizimdi de. Bu gece Alkesta'nın gözyaşları daha gerçek, her zamankinden daha acılı olacak. Alkesta yalnız kişiliğiyle değil, bir insanlık durumu ve bir sanat eseri olarak da acı çekecek. Ve Alkesta yalnız olmayacak, bizler de aynı acıyı çekeceğiz. Özellikle ben acı çekeceğim. Daha önce tanımadığım bir sanat eserinden ve yeni keşfettiğim, hayran olduğum sanatçıdan ayrılmanın acısı. Teşekkür ediyorum ve hoşça kalın diyorum. Sevgilerimle, Paolo Grassi. Genserate. Leyla Gence'nin opera temsillerini izlemiş olanların dilinde düşmeyen bir terim var. Genserate. Ah, hele o genserateleri yok mu? Müthiş. O genserateleri duyup ağlamamak olası mı? Gencer adından türeyen bu sözcük, genserate ne demek? Açıkladılar. Genserate sanki bir çağrıdır, sanki bir haykırıştır. Ses, hala şarkı söylemeyi sürdürür. Sürdürür ve bir an gelir şarkı söyleyen ses öyle bir doruğa ulaşır ki sanırsınız bir sesleniş, bir çığlığa, bir haykırışa dönüşecektir. Sanki, ama hayır, dönüşmez ve şarkı devam eder. Genserate bir vurgudur. Çok patetite bir vurgu. Genserate çırpınan kalbin ifadesidir. Kalbin tam dorukta duracakmış gibi olduğu bir an. Genserate ağlayan bir sesin hıçkırığa dönüşecekmiş gibi olmasıdır. Genserate Leyla'dan başka kim yapacak olsa yanlış olabilecek. Yalnız onda müthiş bir güce dönüşen bir abartmadır. Bir anlık bir abartma. Ve o an geçince ses çok yalın, çok berrak, çok saf bir şarkıya dönüşecektir. Genserate sese gözyaşlarının karışmasıdır. Genserate sözcüğü ilk ne zaman kullandı bilmiyorum. Ama hele Alkesta'dan sonra sık sık kullanılacaktı. Leyla Gencer'i Alkesta'da Maria Suator'da ya da Macbeth'te izlemedim. Ama bana öyle geliyor ki o yalnız sahnede değil, zaman zaman konuşurken de genserate tekniğine başvuruyor. Çırpınan yüreğini dışa vurmak istediği zaman sesine gözyaşlarını katmayı biliyor. Hüzün. Sara Layla, Scala ayrıcalığıyla yolladığınız ve bugün elime ulaşan mektubunuz beni çok sevindirdi. Çok yorgun ve her şeyden çok sıkkınım. Alkışlar umurumda bile değil. Mektubunuza söz ettiğiniz neşeden ve mutluluktan payımı alamıyorum. Çok yorgunum. Yalnızca yorgunum. Her şeyden yorgunum. Bu akşam yine hüzün, yine hüzün, yine hüzün. Bu akşam yine öldürücü bir hüzün olacak. Ah Grettin'in. Terasını nasıl özlüyorum. Lütfen sakin olun. Giannadre Gavazzani. Sara Signora, mektubunuza çok teşekkür ederim. Onu aldığım gün 55. yaşımı kutluyordum. İyi haberleriniz, dinlenmeniz ve kendinize bakmanız beni sevindirdi. Kimselerin gerçekleştiremediği düşlerimdeki Leonora siz olmalısınız. Düşlediğim o gecelerin Leonora'sını benim için gerçekleştirmeniz bana verebileceğiniz en büyük armağan olacaktır. O hayvan Milanolular ne yazarlarsa yazsınlar, ne derlerse desinler, ben Trovatore'nin ateşiyle yanıp tutuşan değil, gecelerin melankolisiyle örtülü sonsuz bir yalnızlık operası olduğuna inanıyorum. Karşılıklı bir iletişimsizlik operası. Bu konuda kimse beni anlamıyor. Benim sorunum yalnızlık. Kral Lear gibi. Bana yazın. Giannadre Gavazzani. Sara Leyla, lütfen bir an önce Bergamo'ya gelin. Kraliçe Elizabeth'i çalışalım. Gavazzani. Sara Leyla, Bergamo'ya gelin. Alkesta'yı bana öğretin. Sizden ve Vittorio Guidi'den birlikte yaptığınız alkesti öğrenmek ihtiyacındayım. Lütfen gelin. Gavazzini. Maestro Gavazzini dünyanın neresine giderse gitsin, ünlü bir orkestra şefi olarak onun da programı çok yüklüydü. Leyla'ya yazıyordu. Gelecekteki tasarları için yazıyordu. 1960-1980. Düşlerini canlandırdığı Trovatore operasının baş kişisi, ay ışığına benzeyen gecelerin Leonora'sı için yazıyordu. 1964. Rossini'nin İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in operası için yazıyordu. 1970. Alkesta Maestro Guidi'den sonra Scala'da o yönetecekti. 1972. Leyla'ya ihtiyacı olduğu için yazıyordu. Yüzlerce, binlerce mektup arasında rastgele seçiyorum. Maestro Gavazzi'nin mektuplarında müzik, opera, edebiyat, sanat, tarihin dışında en sık rastlanan sözcükler şöyle. Kendine ilişkin olarak yorgunluk, yalnızlık ve hüzün. Leyla'ya ilişkin olarak lütfen sakin olun. Yalvarırım sakin olun. Lütfen dinlenin, sabırlı olun. Lütfen heyecanlanmayın, sakin olun. Sakin olmak mı? Neden çevresindeki herkes onu sakin olmaya çağırıyordu? Hem zaten o sakin olmak istemiyordu ki. Dinlenmek, sabırlı olmak. Bunlar aptallara, orta zekalara özgü şeylerdi. Sakin olmak mı? Tam aksine. O daha çok, daha çok çalışmak, daha çok, daha çok heyecan duymak istiyordu. İçinde kopan fırtınaları, yanıp tutuşan volkanları ancak daha çok çalışarak denetim altında tutabiliyordu. Sakin olmak mı? Asla. O dolu dizgin bir uçurumun kıyısında öteki uçurumun kıyısına bir serüvenden ötekine koşuyordu. Her opera yeni bir serüvendi, her temsil yeni bir uçurum. Sakin olmak mı? Herkesten bunu duyuyordu. Lütfen sakin olun. Herkes onu ne sanıyordu? Öteki primadonnalar gibi yalnız sesi olan, bülbül gibi şakımaktan başka bir şey bilmeyen, kafası işlemeyen bir şancı mı? O akıllıydı. Orta zekalı meslektaşlarından, orta zekalı orkestra şeflerinden, orta zekalı rejisörlerden, orta zekalı dekorculardan, kostümcülerden, orta zekalı teknik elemanlardan nefret ediyordu. Onun kafası çalışıyordu. Oynayacağı eser, canlandıracağı kişilik üzerine bilgisi, düşünceleri vardı. Elbet düşüncelerini savunacaktı. Hiçbir şeyi bilmeyen primadonnalar gibi kendine her söyleneni körü körüne kabul edemezdi ki. Meslektaşları orkestra şefi ne derse yaparlar, her söylediğini yerine getirirler. Sonra arkasından, bu şef de eşeğin teki, hiçbir şeyden anladığı yok, temsil ondan da kötü ol derler. Hayır, o farklıydı. Böyle şeylere izin veremezdi. O engin bir kültüre sahipti. Sahne üzerinde kültürü olmayan insanlara tahammül edemiyordu. Kültürleri, bilgileri yoksa bir mabetten farksız olan bu tiyatro sahnede işleri neydi? Bir eser, bir rol üzerinde orkestra şefiyle olsun, rejisörle olsun anlaşamazsa inandığı doğrulara, düşünceleri savunmak için sonuna dek direniyordu. Asla boyun eğmiyordu. Doğrusu pek de diplomat bir kişiliği ya da yumuşak dilli olmadığından karşısındakine dobra dobra aklına ve dilin ucuna gelen en sert biçimde söylüyordu her şeyi. Düşünce ayrılığı kavgaya, kavga öfkeye, öfke acıya, otel odalarına kapanıp dökülen gözyaşlarına işkenceye dönüşüyordu. Meslektaşları, dostları sakin ol. Sen kendine iyi olmaya bak. Gerisini boş ver. Böyle sözler onu çileden çıkarıyordu. Bir opera temsili her şeyden önce bir bütünlüktü. Yalnız o değil, sahnedeki her şey mükemmel olmalıydı. Ve işte kimi orkestra şefleri bu hiç de sakin olmayan primadonnayla çalışmayı, akıllı olmadıklarını duymaya, küfür işitmeye pek yanaşmıyorlardı. Yok canım, bu Milanonlar da amma da abartıyor. Tüm meslek yaşamında topu topu bir kez orkestra şefin üzerine yürümüş ama küfür etmemiş, lanet yağdırmamıştı. Roma operasındaydı. Lucrezia Borgia'nın provaları sırasındaydı. Rol arkadaşı genç tenor Ruggero Raimondo korkudan neredeyse düşüp bayılacaktı. Opera dünyası dedikoduya bayılır. Kulaktan kulağa olayı dallandırıp bulaklandırmışlar ve minik bir lanet okumayı küfür et diye dönüştürmüşlerdi. Oysa yalnızca tüm şiddetiyle lanet okumuştu orkestra şefine. Operada tek mutlak egemen, neredeyse tanrı sayılan orkestra şefine okkalı bir lanet savurmuştu, o kadar. Allah sizi kahretsin ya da size lanet olsun gibilerinden bir şey. Hepsi bu. Hayır, bu primadonna kolay bir primadonna değil. Ve Gavazzini her mektubunda neredeyse yalvarıyordu. Lütfen sakin olun, lütfen sakin olun. Kraliçenin öfkesi. Ama bu durumda nasıl sakin olabilirdi ki? Öfkeden sinirden çıldırmak üzereydi. Şu anda her şeyi yapabilirdi ama asla sakin olamazdı. Çünkü çok iyi biliyordu ki haklı olan kendisiydi. Yanılgıya düşen orkestra şefiydi. Hayır, sakin olmayacaktı. Sakin olmaktansa Maria Stuart da operasını bırakıp gitmeyi yeğleyecekti. İşte yeni bir kriz. Maria Stuart'un provasındalar. Yine Donizetti'nin bestelediği sıradan tek tük oynanmış ve sonra 100 yıl aşkın bir süredir unutulmuş, hiç temsil edilmemiş bir eseri. Üstelik en sevgili rejisör Dolullo'ya sahneye koyuyor. Donizetti'nin bu eseri Schiller'in metninden kaynaklanıyor ve tarihte hiçbir zaman gerçekleşmemiş bir sahne var. İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile İskoçya Kraliçesi Maria Stuart'ın karşılaşması. İkisi akrabadırlar ama birbirlerinin can düşmanıdırlar da. Karşılaşma bir ormanda olacak. Pierluigi Pizia'nın hazırladığı dekor soyut birkaç ağaç gövdesinden oluşuyordu. O günler için çok yeni, çok çarpıcı bir simgesel görüntü. Karşılaşmada Elizabeth kızıl kürkler içinde, mücevherler içinde müthiş görkemli bir kostümü var. Maria Stuart ise çok yalın, incecik bir pardösüyle, ne de olsa Kraliçe Elizabeth'in tutsağıydı ve zindandan çıkıp gelmişti. Doğrusu bu kostüm fasılı Leyla'nın hiç hoşuna gitmedi önce. Çünkü Maria Stuart oynuyor. Karşısında Elizabeth rolünde Shirley Verrett de kat kat görkemli tuvaletlerle, her yanında ışıl ışıl mücevherlerle, o Leyla paçoz gibi bir giysiyle. Hiç olacak şey mi? Çok yalvardı reis söyle. Bari yakama bir demet dantel koysak, bari koluma bir kürk assak. Ama olmadı. Giysiler arasındaki bu farklılığın çelişkiyi ve çatışmayı daha da belirgin kılacağını sonunda aklı yattı. Israr etmedi. Hem zaten rejisör Dolula'ya çok güveniyordu. Çünkü o da akıllı, bilgili, kültürlü ve yetenekliydi. Bu sahnede Maria Stuart önce çok alçak gönüllü, Elizabeth'in önünde diz bile çöküyor, yalvarıyor. Ama Elizabeth onu ihanetle ve kocasını öldürmekle suçlayınca Maria Stuart'un tepesi atıyor ve kıskançlığını unutup Elizabeth'e hakarete başlıyor. Figlia Imporo di Bolena diye başlayıp Bastarda diye bitiriyor. Yani Bolena'nın kanı bozuk kızı diye başlayıp Piç diye bitiriyor. Bu hakaret sonucunda Elizabeth onu ölüme mahkum edecektir. İşte prova tam bu sahnede. Orkestra şefi Francesco Mollaneri Paradelli Leyla'nın bu sözleri müziği izleyen bir ritim içinde, yani kimi notaları vurgulayarak söylemesini istiyor. Leyla, hayır vurgulamam diyor. Bakın bu bölüm resitatif. Adettir, resitatif serbest söylenir. Dayanamayıp ekliyor. Hem bu durumda Maria Stuart başına aşağılanmak, tüm öfkesini kusmaya hazırken, bu hakareti sizin dilediğiniz gibi söyleyemezdi. Mantıksa işte bu kadar da bir mantık. Söylerdi, söyleyemezdi, söylerdi, söyleyemezdi, söylerdi, söyleyemezdi. Orkestranın koronun önünde kavga büyüyor. Leyla sinirleniyor. Maria Stuart benim. Ben söylemiyorum. Şu Paradelli çok iyi bir orkestra şefi olabilir. Müziği biliyor olabilir ama İngiliz tarihini, İngiliz edebiyatını, Schiller'in Donizetti'yi, Kraliçe Elizabeth'i, hele Maria Stuart'un kişiliğini hiç ama hiç iyi bilmiyor. Leyla oynamıyorum deyip oteline kapanıyor. Olay Floransa'da geçiyor. Kendi deyişiyle muazzam bir feveran. Şef de çekip gidiyor. Ortada kalan müdürler birbirine giriyorlar. Temsillerin başlamasına çok az zaman kalmış ve provalar duruyor. Ha deyince kapı arkasında bir Maria Stuart bulamazlar ki. Her gün oynayan bir repertuar operası değil. Bir asırdır oynanmamış, çaresiz yine bana geldiler. Hani şimdi nasıl Körfez Savaşı'nı önlemek için kimi Bush'a, kimi Saddam'a, kimi Gorbaçov'a gidiyor. İşte bizim aramızda da müdürler gidip gelmeye başladılar. Sonunda Leyla Gencer, söylemezse bu opera oynanmaz kararı veriliyor. Ve Leyla, Bolena'nın kanı bozuk kızı tümcesini orkestra şefinin değil, kendi istediği biçimde söylüyor. Topu topu dört sözcük için meydan savaşı verilmişti. Sözcükler. Maria Stuart operasının ilk temsilinde iki kraliçenin karşılaştıkları sahnede Maria Stuart o dört sözcüğü Figliano Imporo di Baleno sözcüklerini dudakların arasında kustuğu, Elizabeth'in yüzüne bir şamar gibi fırlattığı o an ortalık alkıştan inledi. Ve sonra her gece, her temsilde İtalya'da ya da Edinburgh'da o tümceye alkışlarla noktalandı. Leyla Gencer o tümceyi bir kez söylüyordu. Ben İtalya'da o tümceyi konuştuğum herkesten bin kez dinledim.